Ayrım 4.
Sayfa 66. Körlük kimileri tarafından ölmekle eşit bir durummuş gibi algılanırken, Cutsford gibi bazı araştırmacılar körlüğün kişide bütünüyle bir kişilik değişimine ve kişiliğin yeni baştan düzenlenmesine neden olduğunu ileri sürmektedir. Başka bir görüşe göre körlük yalnızca bir can sıkıcı durum ya da ufak bir uygunsuzluktur. Bu ikinci görüşün ateşli savunucularından anayasa hukukçusu ve Amerikan Körler Federasyonu'nun ilk başkanı Tim Brock şöyle yazmaktadır. Basit bir ifadeyle savımız şudur. Bir grup olarak körler zihinsel açıdan yeterli, psikolojik açıdan dengeli ve sosyal açıdan uyum gösterebilen bir gruptur. Bunun sonucu olarak toplumsal ve fiziksel açıdan dezavantajlı olan insanlarla herhangi bir özürü bulunmayan insanların ihtiyaçları aynıdır. Lowenfeld bu görüşü fazla iyimser bulmaktadır. Ona göre ufak bir uyumsuzluk gibi ifadeler çok geniş kapsamlı görünmektedir. Ancak ona göre körlük bir felaket, bir trajedi de değildir. Lowenfeld, 1975, sayfa 239. Almanya'nın Dortmund şehrinden psikolog Robert Clark, kişilerin bir özürlüyle karşılaştığında gösterdiği fiziksel tepkileri araştırmıştır. Farklı kişisel özelliklere sahip özürlü olmayan kimselerin farklı özür gruplarından kimselerle karşılaşmaları durumunda vücutlarında bir takım tepkilerin oluştuğunu saptamıştır. Özürlülerle karşılaşan insanların çoğunda heyecanlanma işaretleri, nabız atışlarında hızlama, terleme, tedirginlik, ne yapacağını bilememe, bakışların değişmesi ve bakışları kaçırma gibi gözle görülür tepkiler belirlenmiştir. Bove, 1978. Körlere yönelik yaklaşımların görenlerin tutum ve hareketlerine yansıması. Tutumu kişinin psikolojik bir nesne karşısında aldığı durum, ona karşı içinde uyanan duygular ve düşünceler olarak tanımlamıştık. Bu nesne bir azınlık ya da onun üyeleri olunca bu tepkiler gerçekten azınlığın içinde yaşadığı somut durum yönünde değil, onların nasıl algılandığı şekline yönelmektedir. Mantıksal açıklamalarla, yaşanan deneyimlerle ve duygusal etkilerle kişilerin tutumunu değiştirmek mümkündür. Örneğin iyi sunulan bir bilgi, azınlığa ait başarılı bir kimseyle tanışma, tutumlarda değişikliklere yol açabilir. Bu konuya ilerideki bir bölümde ayrıntılı olarak değinilecektir. Bu bölümde önceki bölümlerde sunulan araştırmaların gösterdiği körlerin görenler tarafından algılanış şekillerine bağlı olarak onlara ne şekilde yaklaşım gösterdiği incelenecektir. Çeşitli yazarlar bu yaklaşım türlerini farklı şemalarla sunmaktadır. Lowenfeld, 1975, görenlerin körlere yönelik olumsuz tutumlarını acıma, suçluluk duyma, uzak durma ve hoşlanmama olarak dört kategoride ele almıştır. Acıma. Daha önceki bir bölümde acımanın ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı ve çeşitliliği konusunda ayrıntılı bilgi verilmişti. Bu kısımda acımanın körlerle ilgili bazı başka yönlerine değinmekle yetinilecektir. Acıma tepkisi ustaca, inceden inceye, hatta bazen pek o kadar gizli olmayan ve çocukluktan itibaren ortaya çıkan koşullandırmalarla desteklenen bir tepkidir. Masal ve öykülerde çocuklara zavallı, çaresiz, kör dilenciler anlatılır. İster istemez tüm yaşamı boyunca kişi körlüğün yoksulluğu ve çaresizliği çağrıştırmasından bir türlü kendini kurtaramaz. Kitabın başka bir yerinde körlük ve körlerin edebiyat ve diğer bazı sanatlarda sunuluş şekillerine değinilecektir. Önceki bölümlerde kişinin karşısında çaresiz ve mutsuz durumda olan kimselere acıma duygusuyla yaklaştığı grupların başında körlerin geldiğine değinilmişti. Acıma duygusu toplum tarafından onaylanan ve hatta desteklenen bir tepkidir. Aristoteles acımayı onaylamış ve desteklemiştir. Büyük dinleri kuranların tümü toplumda zayıf, çaresiz, düşkün durumda bulunan kimselere acınmasını ve yardım edilmesini dinin yerine getirilmesi gereken vecibelerinden saymıştır. Ne var ki acıyan kimsenin acılan kimseye gösterdiği tepkiler de aynı yoğunlukta değildir. Kişi ne yapacağını bilememekle acıdığı kimseyi aşırı korumaya kadar uzanan bir tepki belirleyebilmektedir. Bunun yanında kendini kör olmuş farz ederek, kör olsaydım ne korkunç bir durum olurdu kim bilir gibi, duyduğu bir korkudan dolayı karşısındakine yönelik gerçek düşünce ve duygularını söylemek ya da belirtmek yerine daha çok toplumda kabul gören şekilde davranma yolunu seçer. Yalnızca kendine yakın bulduğu insanlara açabileceği bu gerçek duygu ve düşüncelerini o an göstermemesinin, onun yerine toplumda kabul gören duygulara sahipmiş gibi davranmasının kendisi için daha yararlı olacağını düşünür. Uzak durma. İnsan genellikle çaresizlik ve korku verici bir dünya olarak tanımladığı ve bir gün gelip kendisine de parçası olabileceğini hatırlatan yolda, sokakta karşılaştığı körlerden uzak durmayı ve böylece rahatsızlık yaratan bu düşünceden kurtulmayı düşünebilir. Bu kişi bu hareketiyle aslında körlüğün gerçek anlamı ve ortaya çıkarabileceği sorunları nesnel bir gözle düşünmeye isteksizlik göstermektedir. Bunun yanında bazı kimseler de bir körle karşılaştığında yaşadıkları korkuya bağlı olarak kendinde korkuya neden olan o kimseye karşı kimi sorumluluklar taşıdığı düşüncesi utanma duygusunun harekete geçmesini tetikleyebilir. Ayrıca körlüğün yarattığı sınırlamalara ilişkin doğru bilgilere sahip olmamak bir körle girilecek ilişkide onun kendisine yük olacağını düşünmesine yol açabilmektedir. Kuşku yok ki gören bir kimse böyle bir durumu düşünmek bile istemez. Wright, 1974, sayfa 112. Lowenfeld, 1975, sayfa 224-245. Doğacak çocukların özürlü olabileceği kaygısının yanında gözleri görmeyen eşinin kendisine yük olacağını düşünerek pek çok kimse körlerle ailevi ilişkilere girmeye yanaşmamaktadır. Körlüğün bulaşıcı olduğunu düşünenler de vardır. Bu nedenle körlükten korkulur ve körlerden uzak durmaya eğlenir. Bir zamanlar körlüğün sıklıkla frengi gibi hastalıklardan dolayı ortaya çıktığı bir gerçektir. Ne var ki bu tip hastalıklar özellikle gelişmiş toplumlarda bugün sorun olmaktan çıkmış durumdadır. Durum böyle olmakla birlikte körlüğün kendisine de bulaşabileceği gibi açıklanması zor bir korku günümüzde hala yaygınlığını korumaktadır. Körlerden uzak durmayı yeğleyen bazı kimseler için açık açık söylenmese bile durum böyledir. Suçluluk duygusu. Yukarıda düşkün, çaresiz durumda kişilerle karşılaşıldığında duyulan acıma duygusundan söz edilmişti. Ortaya çıkan bu tepkiler arasında örneğin ben görebilirken o neden göremiyor ya da o kör olmuş çok şükür ben görebiliyorum gibi duygular bazı insanlarda gizli bir suçluluk duygusu uyandırabilir. Duyduğu suçluluk duygusu nedeniyle karşısındaki köre ya da tüm bir kör toplumuna yapılan yardımlarda yetersiz kalındığını düşünerek harekete geçtiğinde bu duygudan kurtulmuş olabilir. Seçtiği hareket biçimi karşısındaki acı çektiğini düşündüğü kişiyi gerçek yönleriyle yakından tanıma çabası ya da eşit bireyler olarak dostluk, arkadaşlık kurma çabası yerine, örneğin para vererek bu kişiden ve kendisine rahatsız edici suçluluk duygusu uyandıran bu düşünceden bir an önce uzaklaşmaya bakar. Bir kör belli bir alanda başarılı olmuş olsa bile yine de karşılaştığı yetersizliklerin tam olarak giderilemediği düşüncesi, suçluluk duygusunu harekete geçiren önemli bir unsur durumunu alabilir. Ayrıca kör olan bir kişiye yeterince yardım edilemediği ya da yapılan yardımlarda eksik kalındığı endişesi toplumda genel bir suçluluk duygusu yaratır. İşte toplum içinde körlere yönelik yardım ve hayır işlerinin temelinde onlar için kurumların ve hizmetlerin oluşturulup işletilmesinde suçluluk duyguları çok önemli bir rol üstlenmiş durumdadır. Vicdan sömürüsü olarak bilinen kavram aslında insanların karşısına daha sık ve perişan manzaralarla çıkarak daha fazla suçluluk duyguları uyandırmak, bu kuvveti rahatsız edici duygulardan kurtulmak için insanların daha büyük diyetler ödemesini sağlamaktan başka bir şey değildir. Suçluluk duygularına hitap etmenin hiçbir eğitici yanı yoktur. Aksine kendisine sık sık suçluluk duygusunu yaratan bu insanlara karşı daha da olumsuz kanılar uyanabilir. Hatta sayıları az da olsa insanlarda suçluluk duyguları uyandırmayan, toplumda faaliyetleriyle saygın bir yer edinmiş körlerin bu başarıları ve topluma vermek istenen gerçek mesajlar, insanlarda yaratılmakta olan bu olumsuz duygularla kaybolup gitmektedir. Kala kala herkesin aynı kefeye konduğu ve bütün körlerin asalak, işe yaramaz, diğerlerinin inayetiyle yaşayan kimseler olduğu imajı kalmakta ve bu imaj varlığını sürdürmektedir. Yalnız kişiler değil, körlerle ilgili bir takım kuruluşlar da toplumda oluşmuş ya da kendilerinin azami şekilde oluşturmaya çalıştığı suçluluk duygularından yararlanmak için yoğun bir faaliyet içindedir. Bunun için hemen hemen her yol denenmekte ve en üst düzeyde yarar sağlanmaya çalışılmaktadır. Ünlü bir gazeteciyken gözlerini kaybetmiş V. Chavigny, kurumların, körlerin algılanışındaki olumsuz etkilerini çarpıcı şekilde ortaya koymuştur. Meslek yaşamının en parlak döneminde 30'lu yaşların ortalarında kısa bir süre içinde gözlerini kaybeden Chavigny, aradan 3 yıl geçtikten sonra gazeteden bir meslektaşıyla karşılaşmış ve ona içini dökmüştür. Sohbet sırasında arkadaşına yaşamında ortaya çıkmış olan büyük değişimi anlatmış, hem görürken hem de kör olarak yaşadıklarını karşılaştırmıştır. saygı görürken geçimini rahatlıkla çalışmasıyla sağlarken bir anda başkalarının acımasına, inayetine muhtaç bir kişi durumunda görüldüğünden acı acı yakınmıştır. Şu kadar ki bir kör olarak çalışmadan yaşamı boyunca başkalarının yardımıyla yaşayabilmek artık mümkün hale gelmiştir. Bu durumu onur kırıcı bulmaktadır. Chavigny, 1947. Tarihsel gelişimin incelendiği bölümde daha ayrıntılı yer verilecek olmakla birlikte, kuşkusuz insanları görebilme yeteneğinin diyetini ödemeye yönelten büyük dinler, körlerin ölüme terk edildiği ve hatta öldürüldüğü dönemlerle kıyaslandığında bu konuda büyük olumlu bir adım atmıştır. Ancak günümüzün koşulları çok farklılaşmıştır. Bireye saygı, demokrasi, eşitlik, başarı, bilgi gibi unsurlar öne çıkmıştır. Körler için toplumsal yaşamın gereklerini yerine getirmenin koşulları diğer insanlardan farklı değildir. Bu nedenle yaşamı sürdürmeleri, bakılmaları, giydirilmelerin ötesinde diğer insanlara sunulan olanakların da sunulması gerekmektedir. Geniş örgütlenmeyi gerektiren bu tür olanakların körlere sağlanması, insanlarda uyandırılacak suçluluk duygularının kaşınmasıyla toplanacak parça bölük paralarla, keyfi yardımlarla zaten gerçekleştirilemez. Bu tür hizmetleri toplum çağdaş bir anlayışla ve bilimsel yöntemlerle ele almalı ve çözmelidir. Bütün bunlar gerçekleşmiş olsa bile insanların tümüyle suçluluk duygusundan kurtulamayacağı kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Oranı azalmış ve belki de yönü değişmiş bu duygulardan yararlanarak boş bırakılan hizmet alanlarında bir takım olumlu hizmetlerin bu yolla karşılanması gerekebilir. Lowenfeld, 1975, sayfa 246. Kör karşısında kendini rahat hissetmeme, hoşlanmama. Önceki yaklaşımlarla kıyaslandığında bu daha az güçlü bir tepkidir. İnsanlar genellikle yabancı bir ortamda bulunma, tanımadığı, bilmediği ilişkilere girme konusunda isteksizlik göstermekte, bu tip durumlarda kendilerini rahat hissetmeme, heyecanlanma ve hoşnutsuzluk duyma gibi tepkiler ortaya koyabilmektedir. Bu tür ortamlardan ve durumlardan kaçar, kendilerini daha rahat hissedebilecekleri yerler, ilişkiler ve ortamlar ararlar. Örneğin bir körle karşılaştığında nasıl davranacağını tam kestiremeyince çareyi uzaklaşmakta bulurlar. Aralarında bir körün bulunduğu bir gruba kahve servisi yapılırken, örneğin şeker kullanıp kullanmadığı körün kendisine değil yanındakine sorulur. Çünkü servisi yapan kimse kendisini gören kimseye daha yakın hissetmektedir. Bu durum o denli yaygındır ki körlere yakın olanlar bile zaman zaman bu gibi durumlarda genellikle daha pratik olduğunu düşünerek böyle hareket edebilmektedir. Ayrıca körlerle birlikte olmayı rahatsız edici bulmanın yansıması olarak körlerle konuşurken görenler genellikle yüksek sesle konuşmaktadır. Bu durum gözleri görmeyen insanların aynı zamanda kulaklarının da duymayabileceği şeklindeki bir varsayımdan kaynaklanır görünse de, aslında kör karşısında ne yapacağını pek bilemeyen görenlerin sanki aralarında sözleşmişçesine bulduğu bir çözümmüş gibi ortaya çıkmaktadır. İnsanlar arası ilişkilerde bu tür durumların daha baştan aşılması gerekmektedir. Böyle rahatsız edici bir durumda kör kimse de kendisini rahat hissetmemektedir. O da karşısındaki insanın nasıl bir insan olduğu konusunda kendi yöntemleriyle çeşitli bilgiler almak zorundadır. Rahatsız edici bir atmosferin hakim olduğu bir ortamda birbiriyle tanışmak, birbirini tanımak son derece zorlaşmaktadır. Beklenebileceği gibi böyle bir ortamda başlayan bir ilişki büyük olasılıkla düş kırıklığıyla sonuçlanır ya da en azından gelişmez. Scott, 1969, sayfa 26-27. Yukarıda sayılan olumsuz tutumlara ek olarak körleri kötü ve hayatla alay eden insanlar şeklinde gösteren aşırı bir takım tutumlar da vardır. Ne var ki bu tür kanılar toplumda fazlaca yaygın değildir. Bütün bu olumsuz ve yanlış algılamaların sonucu sergilenen tutum ve davranışlar görenleri ve körleri son derece olumsuz etkilemektedir. Karşılıklı olarak sağlıklı ilişkiler kurulamamakta, birbirini tanıma olanağı son derece sınırlı olmakta, birbirinden uzak iki ayrı dünya şeklinde yaşanıp gitmektedir. Oysa çağımız her alanda toplum içinde var olan duvarların kalkması, tabuların yıkılması, yaşamın çağın gereklerine ve anlayışlarına uygun düzenlenmesi çağıdır. İlişkilerin sağlıklı yürümesine yalnızca körlerin ihtiyacının olduğunu düşünmek son derece yanlıştır. Çağımızın gereklerinden olan herkesin eşit bireyler olduğu, bireyin yeteneklerini geliştirme fırsatı bulduğu gibi özelliklerden toplum yoksun kalmış olur. Ayrıca toplum genelde özürlülerin, özelde körlerin her alanda yapabileceği katkıdan yararlanmak istememe gibi anlaşılması güç bir cömertlikle göstermiş olur. İnsanların gözleri görmeden yaşama başarısı gösteren bu insanlardan herhalde öğrenebileceği ya da alabileceği bir şeyler olsa gerektir. ihtiyaç duymadığını düşünenler için söyleyeceklerimizi yukarıda söylemiş bulunuyoruz. Körlere yönelik olumlu tutumlar. Körlere yönelik acıma, uzak durma, suçluluk duygusu, kendini rahat hissetmeme ve hoşlanmama şeklinde ortaya çıkan olumsuz tutumların yanı sıra bazı olumlu tutumlar da bulunur. Bunlar sempati duyma, saygı gösterme, anlayışla yaklaşma ve kişiyi beğenmedir. Aşağıda bunlar kısaca ele alınacaktır. Sempati ve empati kavramlarına acıma ve iyilik yapmanın karşılaştırıldığı bölümde değinilmişti. Toplumsal yaşamın en güzel yanlarından birisi olan başkalarının sıkıntılarını, acılarını paylaşma, onlara ortak olma duygularıyla körlere yaklaşma ve yardımcı olma isteği, körlerin de hoşlandığı bir yaklaşım biçimidir. Bu yaklaşım biçiminde körlere diğer insanlara olduğu gibi davranılmakta, körlüğün olumsuz imajları yer almamaktadır. Değineceğimiz ikinci olumlu yaklaşım biçimi anlayış göstermedir. Sempati, duymayla ilişkili ve genellikle daha bilişsel, daha entelektüel bir unsurdur. Körlüğün ortaya çıkardığı gerçek etkileri, onların toplum içinde karşılaştığı sorunları, sıkıntıları, bireysel heveslerini, eğitimle ilgili eğilimlerini ve duygusal tepkilerini gerçek yönleriyle anlamaya dayanmaktadır. Ana babanın kör çocuğa göstereceği anlayış, çocuğun körlüğüne uyumu ve onu kabullenmesine diğer tutumlardan daha önemli bir etki yapmaktadır. Yetişkinlerde de körlerin durumlarına anlayış göstermek, onların içinde bulunduğu duruma ve çevreye uyuma çabasında kolaylık sağlamaktadır. İşte bu nedenle körlerin nasıl yaşadığını, körlüğün ortaya çıkardığı gerçek etki ve sorunları tanımaya çalışmak, onlarla ilgilenmek, görenlerdeki bu anlama yeteneğini arttırıcı yönde atılmış adımlardır. Olumlu tutumlardan üçüncüsü, körlerin çabalarını ve elde ettiği başarıları takdir etmek ve saygı duymaktır. Dünyanın bugünkü halinin daha çok görmeye dayalı düzenlendiği ve yaşamın ağırlıklı olarak görme duyusuyla yürütüldüğü, bilgilerin büyük bir bölümünün görme ile elde edilecek şekilde bulunduğuna daha önceki bölümlerde değinilmişti. Görme yokluğunun ortaya çıkardığı fiziksel yetersizliğin toplumsal yaşantının pek çok alanında bu yetersizliğe uygun düzenlemelerin henüz yapılmamış olması nedeniyle körlerin çeşitli sıkıntılarla karşılaştığı bir gerçektir. Bu zorlukları ve sıkıntıları aşmak için körlerin daha fazla çaba, enerji ve zaman harcaması gerekebilmektedir. Körlüğün ortaya çıkardığı sıkıntıların başına birçok işin yapılmasını geciktirmesi gelmektedir. Körlerde öğrenim süresi görenlere göre daha uzun olmaktadır. Yapılan bir araştırmaya göre, kör lise öğrencilerinin akranlarını yaşantı yönünden ortalama 2 yıl geriden takip ettiği bulunmuştur. Herhangi bir işte çalışacak körler işi öğrenirken daha fazla zaman harcamakta, işe girdiklerinde çalışırken daha yoğun bir dikkat ve yoğun ilgi göstermek durumunda kalmaktadır. Gözleri görmeyen bilim adamları ve meslek sahipleri çalıştıkları konularla ilgili gören meslektaşların önceden yapması gerekmeyen fazladan hazırlık ve ön planlama yapmak durumunda kalmaktadır. Meslektaşları ile aynı performansı gösterebilmeleri için çok daha yoğun bir emek, dikkat ve çok daha uzun bir zaman harcamak durumundadır. Yetişkin psikolojisi üzerine önemli çalışmaları bulunan ünlü psikolog E. Erickson, kişinin yaşamını 8 ana evreye bölmekte ve herkesin aşağı yukarı bu evrelerden geçen bir yaşam sürdürdüğünü belirtmektedir. Ne var ki Cutsford, körlükle ortaya çıkan sorunların çetrefilliğini vurgulamak amacıyla bireyin hayatında normal olarak birbirini izleyen evrelerin kör bireyde büyük ölçüde yer değiştirebileceğini, normalinde sonradan yaşanması gereken ya da gerektiği düşünülen olayların daha önceden, buna karşın önceden yaşanması gerektiği düşünülen olayların daha sonra yaşanabileceğini, böylece farklı bir yaşam akışı ortaya çıkabileceğini yazmaktadır. Bir kör kimsenin çeşitli açılardan engellenen ve yetersizlikleriyle alt üst olan yaşamı, onu giderek akranlarından daha fazla koparmakta ve desteksiz, yardımsız birikmiş olan sorunlarını çevresindeki kimsenin anlamadığı ve paylaşmayacağı bir garip kimse durumuna getirmektedir. Dolayısıyla körlüğün cezasını kendi başına çekmektedir. Büyük ölçüde azınlık desteğinden yoksun oluş, sorunların vehametini arttırmaktadır. Az sayıda da olsa kimi körler görenlerle birlikte yüksek okullara gidebilmekte ve çeşitli meslekleri edinmiş olarak bu eğitim kurumlarından mezun olabilmektedir. Ne var ki toplumsal yaşam içinde her yeri ahtapot gibi sarmış olumsuz tutumların sonucu, büyük ölçüde mesleklerini yeterli düzeyde icra edememekte, çoğu durumda ya başka bir iş ve mesleklere yönelmekte ya da gördüğü eğitime denk düşmeyen, genellikle daha az eğitim gerektiren işlerde çalışmak zorunda kalmaktadır. Örneğin ülkemizde hukuk fakültesini bitirerek avukatlık yapabilecek pek çok kör hukukçu çeşitli kurumlarda santral görevlisi olarak çalışmak durumunda kalmaktadır. Yıllar geçtikçe gören akranlarıyla ya da meslektaşlarıyla aralarındaki makas açılmakta. Örneğin aynı yüksek eğitim kurumundan mezun olmuş gören arkadaş bir büyük şirketin genel müdürü olurken kör sınıf arkadaşı hala terfi etmemiş düz bir memur olarak herhangi bir kurumda çalışıyor olabilmektedir. Bu durum kuşkusuz okul ortamında kurulmuş güzel ilişkileri de çok yönlü olarak yıllar içinde olumsuz yönde ister istemez etkilemektedir. Kısacası toplumun çeşitli kesimlerinin hatta yönetici konumunda bulunan kimselerin bu konularda fazlaca kafa yormadığı, körlerle ilgili konularda ciddi inisiyatif almak yerine pek çok yanlışı içinde barındıran, geleneğin söylediğine kulak vermeyi daha kolay bulduğu, böylece sorumluluğu bilinmeyen sahiplerine atma kolaycılığını seçme eğilimi gösterdiği dikkati çekmektedir. Mesleki anlamda görenlerle rekabet etmek toplumda başarılı bireyler olmak bir yana, yalnızca görme gücünden yoksun olarak sıradan normal bir yaşantıyı başarmak bile bu nedenle başlı başına takdir edilmesi, saygı duyulması gereken bir durumdur. Bazı kimseler yaşamın zorluğuna vurgu yaparak körlerin sıradan bir yaşam sürdürmesinin başlı başına bir sanat olduğunu belirtmektedir. Bu takdir ediş sözde kalmamalı, körlükle ortaya çıkan bir takım sorunların çözümüne yönelik samimi ilgiye, hizmetlerin ve olanakların geliştirilmesine tahvil edilmelidir. Kuşkusuz her insan gibi gözleri görmeyen bireyler de iyi bir biçimde ve gerçek duygularla ifade edildiğinde saygı görmekten ve kendisine hayranlık duyulmasından hoşlanır. Buna karşın lütufmuş gibi yapılan işlerden ve haksız kıyaslamalardan rahatsız olur, tepki duyarlar. Kişiyi beğenme, onunla birlikte olmaktan hoşlanma, kuşkusuz yer verilmesi gereken önemli bir tutumdur. Beğenilen kişiler arkadaş olarak seçilir, birlikte olmaktan hoşlanılan kişilerle arkadaşlıklar, dostluklar geliştirilir. Sevinçler, sıkıntılar paylaşılır, yaşamdan zevk almaya çalışılır. Yaşam anlamlı kılınmaya uğraşılır. Kuşkusuz bu durum yalnızca körler için değil, tüm insan ilişkilerinde önemli bir unsurdur. Daha önceki bölümlerde belirtilen bütün olumsuz tutumları aşabilmiş kimseler bile sırf hoşlanmadıkları için kör bireylerle ilişki kurmak istemeyebilir. Yani zevkler ve renkler tartışılmaz meselesi. Kişilerin birbirinden hoşlanması üzerine çok şey yazılabilir. Kısacası körler de kendilerinden hoşlanılan, birlikte olunmaktan zevk alınan bireyler olma konusunda çaba harcamalı, üzerlerine düşeni yapmalıdır. Lowenfeld, 1975, sayfa 241-252. Körlerin görenlere yönelik tutumları. Bugün bile körlerle ilgili tartışılmakta olan konuların çoğunun çerçevesini çizmiş olan Cutsford, 1951, görenlerin körlerin günlük yaşamına sürekli müdahale ettiğini ve bu müdahalelerin engellenemez durumda olduğundan yakınmaktadır. Ona göre görenlerle körler arasındaki ilişkiler genellikle görenlerin ihtiyaçlarına, isteklerine ya da onların kolayına geldiği şekilde yürümektedir. Her gören kimse yaptığı en küçük bir hareketiyle, söylediği küçük bir söz ve takındığı tutumla gözleri görmeyen kimsenin benliğinde kalıcı örselenmelerle sonuçlanan ve yalnızca potansiyel olarak değil, sık sık gerçek bir saldırıda bulunmaktadır şeklinde yazmaktadır. Cutsford devamla benliğin yer aldığı her türlü faaliyet ve ilişki biçiminin yaşamın kendisi kadar geniş olduğuna değindikten sonra körlerin görenlere göre ayarlanmış bir dünyada yaşamakta olduğuna, görenlerin yardımına ve onlardan görsel bilgiler almaya ihtiyaç duyduğuna değinmektedir. Bu bilgi köre gönüllü olarak sağlanıyor olsa bile içinde bulunan durum kişinin kendini ifade etme yeteneğini sınırlayıcı bir etki yapmaktadır ve körün duygusal yapısında bu ilişki biçimi mevcut şekliyle kaydedilmektedir denmektedir. Cutsford, 1951, sayfa 73. Cutsford yukarıda belirtildiği gibi körlerin çoğunluğunun görenlerin oluşturduğu bir dünyada yaşadığına, görenlerin verdiği bilgilere ve onların yardımına sık sık bu nedenle ihtiyaç duyduğuna dikkat çekerek, bilgilerin veriliş ve yardım ediliş biçiminin ve körün bunları nasıl algıladığının önemli olduğuna vurgu yapmaktadır. Kör bireyde gerilim yaratan bir durumu örnek olarak göstermektedir. Caddede karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kör kimse o sırada çevresindeki bütün insanlar kendi başlarına geçerken o herkesten farklı olarak bir başkasından yardım istemek durumunda kalmakta ve o anda bir başka yolla dengelenmesi gereken aşağılık duygusu ortaya çıkmaktadır. Kendisini caddenin öbür tarafına geçiren o yardımsever kişiye, örneğin duyguları o anda hareket etmesini, hatta onu sopasıyla vurup yere indirmesini isterken, toplum ondan kibarca teşekkür etmesini beklemektedir. Oysa toplumun kendisinden beklediği bu davranış biçimi gözleri görmeyen kişide oluşmuş ruhsal gerilimi giderici nitelikte değildir. Böyle durumlarla günlük yaşamında sık sık karşılaşan kör bireyde benzer her durumda yaşanan ve çözümlenemeyen iç gerilimler zamanla ruhsal yapısı üzerinde kalıcı bazı olumsuz bozuklukların oluşmasına yol açabilir. Cotsworth körlerin toplumsal yaşamda gösterdiği bu tip tepkilerin G.H. Mead'in Jessler teorisinin başarılı uygulanabileceği örnekler arasında sayılabileceğini öne sürmektedir. Dipnot G.H. Mead Behavioristic Account of the Significant Symbol Journal of Philosophy, cilt 19, 1922, sayfa 156-163. Görenlere bağımlılık duygusu, körlerin kendilerinin dışındaki çoğunluğa ve görme olgusuna yönelik tutumları üzerinde önemli etkiler yapar. Doğuştan ve sonradan kör olmuş kimselerde zamanla farklı düzeylerde gelişen benlik, yani ego, ne tür tutumlar benimseneceğini ya da geliştireceğini belirleyen önemli bir unsur durumundadır. Körlerin içinde yaşadığı görenlere bağımlılık durumuna, husumet gösterme, saldırganlık, boyun eğme, razı olma, aldırmama ya da yaşanan her durum için ayrı ayrı geçerli olmak üzere kişinin bir yandan kontrollü saldırganlık davranışını geliştirirken, öte yandan yardım almayı istekliliğin birleştiği, daha mantıklı, dengeli bir tepki gösterme gibi pek çok davranış biçimi sergilemesi söz konusudur. Özellikle bu son davranış biçimi gerekmeyen durumlarda bağımlı olmaya gösterilen direnci şartlar gerektirdiğinde ya da aykırı davranmış olmamak için zaman zaman bağımlılık gibi görünen davranış biçimlerinin kabullenilebilmesi hatırı sayılır bir benlik gücüne sahip olmayı gerektirir. Mead, 1922, sayfa 152-163. McCallum, 1949, körlerin görenlere yönelik tutumlarını inceleyen bir araştırma yapmıştır. Saptadığı tutumlardan bazıları şunlardır. 1. Çoğu durumda ters düşme ve kırgınlık şeklinde ifade edilen imrenme. 2. Görenlerin körlerin içinde bulunduğu durumu yeteri kadar anlama konusunda yetersiz kaldığına ilişkin sabırsızca ifadeler. 3. Görenlerden kendilerine yönelik özel hizmet ve kolaylıklar talep edici ifadeler. McCallum araştırmaya katılan körlerin kör oluş nedenlerine yol açan koşullar yüzünden bir parça toplumu suçlar gibi bir eğitim gösterdiğini belirtmektedir. Öte yandan aynı çalışmada sanayide çalışan körlerin işe uyumunu olumsuz yönde etkileyebilecek gören iş arkadaşlarına yönelik herhangi bir özel tutum geliştirmediği saptanmıştır. Rusalem, 1972. Klein, 1949, Connor, 1963, körlerin görenlere yönelik tutumlarını inceleyen araştırmalar yapmıştır. Klein'e göre görenler ve körler birbirlerine yakınlaştıkça körler görenlere yönelik sağlıklı tutumlar geliştirmektedir. Connor ise körlerin kendileri hakkında sağlıklı bir imaj geliştirmeleri için yapılacak yardımların, bu kişilerin sahip olacağı tutumların da gelişmesiyle sonuçlanabileceğini bulmuştur. Lowenfeld, 1975, sayfa 266. Lukoff ve Whiteman, 1961, gerek körlerin gerekse görenlerin birbirlerini nasıl algıladığını inceleyen bir araştırma yapmıştır. Araştırmaya katılan 500 körün hemen hemen 2/3'ü görenlerin körleri oldukça az anladığını ifade etmiştir. Bunlardan %82'si genellikle görenlerin, körlerin kendi başına bir şeyler yapabilmesine şaştığına inanmaktadır. Yine körlerin %54'ü görenlerin kötülük konusunda da aşırı bir merak gösterdiği inancındadır. %54'lük grup görenlerin körleri ortalama görenlerden daha cesur bireyler olarak düşündüğünü ileri sürmüştür. Son olarak körlerin yarıya yakını görenlerin çoğunun kendilerine acıdığını düşünmektedir. Araştırmaya katılan körlerin %30'u bu görüşe katılmamıştır. Körler ve görenlerin birbirini nasıl algıladığını araştıran bu çalışmanın sonuçlarını şu şekilde özetlemek mümkündür. Körler görenleri saf, fazla düşünmeyen, körleri anlama eksikliği olan ve aşırı acıma duygusuna sahip kimseler olarak düşünmektedirler. Araştırmacılar körlerin görenler hakkında sahip olduğu olumlu ya da olumsuz basma kalıp düşüncelerinin pek doğru olmadığını saptamıştır. Çünkü araştırmaya katılan görenlerin aşağı yukarı yarısı körlerin hiç yardım almaksızın hemen hemen her şeyi yapabileceğini ifade etmiştir. Araştırmaya katılan körler bunun yanında şu ya da bu şekilde kendilerine maddi yardım yapılmasını, bazı kolaylıklar ve indirimler sağlanmasına ek olarak görenlerle rekabet ortamında ortaya çıkan çalışma olanaklarında biraz daha iyi koşullara sahip olmayı umduğunu ifade etmiştir. Lowenfeld 1975 sayfa 266. Körlerin kendileri hakkındaki düşünceleri. Körlüğü olduğundan daha hafif, örneğin farklı saç rengi ya da yalnızca can sıkıcı bir durum gibi betimleyen ifadeler, genellikle körlüğü çok olumsuz yönde abartan gören kimseler karşısında onun ne kadar basit bir şey olduğunu göstermek için kullanılmaktadır. Ne var ki bu şekilde konuşmak görenler üzerinde istenen etkiyi yapmayabilir. Çünkü Lowenfeld birçok durumda görenlerin bunu propaganda malzemesi olarak değerlendirdiğini ve buna göre tepki gösterdiğini düşünmektedir. Yukarıda değinildiği gibi Cotsworth ve diğer bazı araştırmacılar, körlüğün kişinin zihinsel ve duygusal yaşamını yeni baştan düzenlediğini ileri sürmüştür. Lowenfeld ilk bakışta bu aşırı iki tür yaklaşımın birbirinden çok farklıymış gibi göründüğünü belirtmektedir. Cotsworth, bir kör kimsenin yapması gereken en akıllıca hareketin kendini olduğu gibi kabul etmeyi, toplumsal ilişkilerinde de dış dünyayı olduğu gibi yaşayabilecek kadar olgunlaşması gerektiğini ileri sürmektedir. Birçok kör bu amaca ulaşmak için çaba harcamaktadır. Ulaştıklarında körlüğün ne denli güzel bir durum olduğu ve bunun çevresindekileri hiçbir şekilde ilgilendirmediği gibi hoş bir duyguyu yaşarlar demektedir. Cotsworth 1951 sayfa 180. Lowenfeld, Cotsworth'un bu görüşüyle aslında körlüğün yalnızca bir uygunsuz durum görüşüne son derece yaklaşmış olduğu düşüncesindedir. Körlerin körlüğü nasıl algıladığına ilişkin bir başka nokta daha vardır. Anadan doğma kör birisiyle sonradan kör olmuş birisi körlüğü farklı düzeylerde algılayacaktır. Kör olarak doğmuş çocuklar daha baştan itibaren bu koşullarla büyür ve görenlerle aralarındaki farkları ve onlarla olan konumlarını ancak yaptıkları düşünsel çıkarsamalarla anlayabilir. Buna karşın sonradan kör olanlar içinde bulunan durumu, yaşanılanı kör olmadan önceki koşullarıyla kıyaslar dururlar. Bu nedenle kör olarak doğan kimselerin körlüğe yönelik tutumları bizzat kendilerinin yaşamadığı bir takım yaklaşımlardan ibarettir. Ne var ki sonradan kör olanların körlükle ilgili tutumlarında hayatta neyi kaybetmiş olduklarını bilmenin etkisi ağır basar. Kör doğan çocuk toplumun kendine yönelmiş davranışlarıyla birlikte büyür. Hoşuna gitsin gitmesin bu davranışlara alışmak zorunda kalır. Zaman zaman karşılaştığı olumsuz tutumlar yüzünden canının sıkıldığı ve kendini olduğundan aşağı görme alışkanlığı edindiği olur. Ancak önünde sonunda hoşuna gitsin ya da gitmesin, attığı her adımda toplumun kendine yönelik değerlendirmesini, kendine verdiği değeri ve önemi dikkate alması gerektiğinin bilincinde olarak davranmayı öğrenir ve zamanla buna göre davranma alışkanlığı geliştirir. Kuşkusuz ilk çocukluk yıllarının kendilerine kazandırdığı deneyimler kör çocuğun sonraki yıllarda toplumun ona yönelik tutumlarına ne şekilde tepki göstereceğini belirlemesi konusunda önemli rol oynar. Eğer erken çocukluk yıllarının deneyimleri onda olumlu bir kişilik algısı oluşmasına yol açmışsa, çoğunlukla onu olduğundan daha aşağı bir düzeyde gösteren, gören, çoğunluğun sahip olduğu tutumlara çoğu durumda boyun eğmeyecek tepki geliştirecektir. Körlüğün daha geç bir yaşta ortaya çıktığı kişilerin durumu farklıdır. Bir kişi birdenbire ya da yavaş yavaş kör olsun görme kaybını yarattığı sınırlamaları iliklerine kadar yaşar. Bu sıkıntılar özellikle gezip dolaşma ve çevresini kontrol etme konusunda daha belirgin olur. Buna ek olarak kişi yalnızca kendi içinde değil, aynı zamanda aile çevresinin arkadaşları arasında ve diğer insanlarda ortaya çıkan körlüğe yönelik tutumlarla yüz yüze kalır. En azından körlüğün başlangıcında kendi içinde körlüğe yönelik düşünce ve duyguları, toplumun diğer kesimindeki duygu ve düşüncelerin hemen hemen benzeridir. Bu düşünceler uyum süreci ilerledikçe değişebilecektir. Körlerin körlük durumuna karşı tutumunda ilginç bir nokta daha göze çarpmaktadır. Kimi körler kör oluşu kendileri için değerli bir özellik olarak kabul etmekte ve öyle sunmaktadır. Önceden belirtildiği gibi körlerin çoğu iktisadi ve sosyal açıdan dezavantajlı ailelerden gelmektedir. Bunlardan kimileri kendilerine güven, prestij getiren statülere ulaşmış durumdadır. Genellikle böyle kimseler ailelerinde bu denli başarı göstermiş tek kişi konumundadır. Kör oluşuna şöyle bir yorum getirebilmektedirler. Bir bana bak bir de kardeşlerime, ben neredeyim onlar neredeler? Kör olmasaydım büyük olasılıkla almış olduğum eğitimi alamayacaktım ve olsa olsa vasıfsız bir işçi olarak kalacaktım gibi ifadelerle körlüğün değerini ortaya koyarlar. Loewenfeld 1975, sayfa 263-264. Forhees 1949, körlerin körlüğe karşı tutumunu araştırmış ve 340 kör kişiye şu soruyu sormuştur. Körlüğün herhangi bir şekilde lütuf olduğuna inanıyor musunuz? Sonuç şaşırtıcı şekilde %51 oranında evet olmuştur. Ancak soruda kullanılan bir şekilde ifadesi herkesin kendine göre bir açıklama yapmasına yol açmıştır. Forhees, 16-60 yaşlar arasında 20 kadın ve erkeğe anket uygulamıştır. Sorular arasında körlüğün telafisi, arzu edilen özel indirimler, körlüğün yarattığı uygunsuz durumlar ve bunlarla ilgili kişisel konular gibi pek çok soru yer almıştır. Araştırmaya katılanların yaklaşık yarısı körlüğün bir şekilde telafi edici özelliğinin olduğunu söylemiştir. Buna göre örneğin kör olmak diğer insanları daha iyi anlama konusunda kişiye kolaylık sağlamaktadır. %78 gibi büyük bir çoğunluk körlükten daha kötü özür türlerinin bulunduğuna inanmaktadır. Özel nitelikli yardımlar konusunda %56 sırf kör oldukları için özel bazı muamelelerin gerekli olduğunu düşünürken, araştırmaya katılanların %91'i rekabetçi sanayide körler için konmuş standartların görenlere konmuş olanlarla aynı ya da en azından onlara yakın olması gerektiğini belirtmiştir. Bu çalışma körlerin körlüğe yönelik tutumlarının homojen bir özellik göstermediğini ortaya koymuştur. Yaş, zeka düzeyi, toplumsal konum, sahip olunan işin niteliği, toplumdaki yer ve cinsiyet, körlerin körlüğe yönelik tutumlarını belirlemede önemli rol oynamaktadır. Ayrıca Loewenfeld bu görüşlerin yer aldığı kitabının yayınlandığı 1975 yılı itibariyle doğuştan körlerle sonradan kör olmuş kimselerin körlüğe yönelik tutumlarını sorgulayan ciddi bir araştırma eksikliğinin bulunduğuna değinmektedir. Körlerin körlüğe yönelik tutumları konusunda Larkin 1962, ergenlik çağındaki bir genç kör grup üzerinde bir araştırma yapmıştır. Araştırma bulgularına göre yaşça daha büyük, zeka düzeyi daha yüksek kör gençlerin körlüğü daha az ciddi bir özür olarak gördüğü saptanmıştır. Bu gençler arasında körlükle ilgili rastlanan tutumlar, görme kaybının derecesine, gözlerini kaybettikleri yaşa ya da körlüğe yol açan nedenlerle ilişkili değildir. Bu sonuçlar değerlendirilirken araştırmaya katılan gençlerin körler okulu öğrencisi olduğu ve bu nedenle görüşlerinin içinde yaşadığı kurumsal koşulları yansıtabileceği unutulmamalıdır. Gören gençlerin devam ettiği okullara giden kör öğrencilerin körlük hakkında aynı şekilde düşünüp düşünmediği bilinmemektedir. Rusalem 1972 sayfa 56. Körlerin körlükle ilgili tutumlarını belirlemek üzere Gauman 1957 savaşta gözlerini kaybeden gaziler arasında bir araştırma yapmıştır. Gauman araştırmasında bu kimseler arasında azınlık grup bilinci ve toplumdan uzak yaşantıyla ilgili düşüncelerin oldukça yaygın durumda bulunduğunu saptamıştır. Araştırmaya katılanlar kendilerine yapılacak her türden yardımı toptan reddetmemekle birlikte birçok durumda yardımı sinirleri bozularak ya da gerilim yaşayarak kabul ettiklerini belirtmiştir. Bunlardan bazıları kendilerine verilen kamu yardımlarını kabul etmediğini belirtirken, çok az bir grupla verilen yardımları geri çevirmekle toplumun kendilerinden soğumasına yol açabileceği kaygısıyla istemeye istemeye kabul ettiklerini ifade etmiştir. Araştırmaya katılanların çoğu kendi işlerini başkalarına yaptırmaktan özellikle sakındığını belirtirken, araştırma sonuçlarına göre aslında kendilerinin kabul etmediği kadar başkalarına bağımlı yaşamakta olduğu ortaya çıkmıştır. Goldman yaptığı genel değerlendirmede verilen bu cevapların birçok grup üyesiyle ilgili ortaya çıkabilecek çok az durumda geçerli olduğunu söylemektedir. Goldman erken bir yaşta başlanacak rehabilitasyon çalışmasıyla bu körlerin kendilerine yönelik olumsuz tutumların üzerinde yaratabileceği yıkıcı etkilerin ortadan kaldırılabileceğini ya da en azından azaltılabileceğini belirtmektedir. Goldman 1957, Rusalem 1972 sayfa 56. Cutsford, körlerin kendilerini görenlerin onları görmek istemediği, algıladığı şekilde kabul etmeye zorlayan çevrelerinde bazı kişilerin bulunduğundan söz etmektedir. Ona göre bu kimseler böyle düşünmeyen körleri aksi uyumsuz kimseler olarak gösterme çabasındadır. Cutsford, 1951, sayfa 124-125. Toplumun onayladığı, görenlerin kendileri hakkında dayattığı kişilik yapısını ve kendini algılayışını öylece kabul eden körlerin toplum tarafından beğenildiği konusunda Cutsford'un ortaya koyduğu görüşü Chevinge'de katılmaktadır. Lukoff ve Whiteman, 1970 ve diğerleri de benzer görüşleri ifade etmiştir. Lukoff'a 1972 göre Toplumla ilişki içindeki körler her durumda negatif tutumlar ve basmakalıp düşüncelerle yüz yüze kaldığı ve sanki kendilerine gören toplumla iyi geçinebilmek için yönelmiş bu olumsuz tutumları hayatın gerçekleri olarak kabul etmeye, kendilerini bunlar çerçevesinde değerlendirmeye, böyle görmeye zorunluysalar. Yardım istemek zorunda kaldıkları zaman sürekli acımayla karşılaşa zamanla kendilerini çaresiz görme gibi bir eğilim geliştirebilir. Sonradan kör olan kimseler de gözlerini gördüğü sırada körler için hissettiği duyguları kör olduktan sonra kendilerine yöneltebilir. Körlerin hepsini böyle gördükleri için kendilerini de böyle görebilir. Lukov, 1972 sayfa 5, Lowenfeld, 1975 sayfa 261. Benzer bir görüş Scott'un 1969 çalışmasında yer almaktadır. Scott'un tezine göre özür öğrenilen bir toplumsal roldür. Körleri tasvir ettiği kabul edilen çeşitli tutumlar ve davranış biçimleri, körlerin yaşadığı koşullardan türememekte, olsa olsa kişinin toplumsal öğrenme süreçlerinde öğrendiği tutumlar ve davranış kalıpları olarak kendini göstermektedir. Körler de bütün insanlar gibi sosyalleşme yoluyla öğrenir. Bu nedenle kendilerine yönelik toplumdaki kanıları, yanlış anlayışları, tutumları da diğer davranış ve tutumlarla birlikte alınır. Scott, 1969, sayfa 14. Scott'un yaptığı tahlilde kişinin kendini nasıl algıladığı en önemli yeri tutmaktadır. Scott, kör insanın hayatında üç farklı rol öğrenme sürecinden söz etmektedir. 1. Çocuklukta körler gibi kendilerini diğerlerinden ayıran özelliklerle ilgili tutumlar, değerler ve inanışlar öğrenilir. Eğer bir kimse kör olmuşsa bunlar benimsenir ve bir kör kişi rolüne girilir. 2. Görenler ve körler arasındaki ilişkilerde körler, körlük hakkında onları daha aşağı duruma getirici ve olumsuz varsayımlar uyandırıcı davranış geliştirir. Bu davranış ve düşünceleri, yanlış kanıları ve tutumları körükleyici nitelikte gelişir. Bunlar zamanla kör kimsenin kendini anlama şekli olarak benimsenen değerler haline dönüşür. 3. Körlere hizmet götüren kuruluşlar, bu kuruluşlarda çalışan yöneticiler ve uzmanlar, körlerin toplumsal gelişim sürecinde önemli işlevler görür. Bu kuruluşlar ve kişilerin körlere yaklaşımı, zaten onlarda var olan kanılar, kendileri hakkında görüş ve düşünceler temeli üzerine yeni eklemeler yapar. Scott, bu tür kuruluşların ve buralarda çalışan kimselerin ortaya koyduğu çalışma biçimine bakılarak, körleri hayat boyu kendilerine bağımlı hale getirmeye yönelik olduğu ve onların istediği gibi davranmayan körlerin sunulan hizmetlerden yararlandırılmadığının görüleceğini belirtmektedir. Bu kuruluşlarda çalışan yönetici ve uzmanları bu yönüyle şiddetle eleştirmektedir. Bu görüşe Chavigny de belirli ölçülerde katılmaktadır. Bu noktada körlerle ilgili kuruluşların toplumda çalışma biçimi ve körler ve körlükle ilgili uyandırdığı imajlar üzerine ortaya atılmış bazı görüşlere kısaca değinelim. Zaman zaman körlerle ilgili kuruluşların yaptığı etkinliklerle toplumun körlere yönelik olumsuz tutumlarının değişmeden olduğu gibi kalmasına yardımcı olunduğunu ileri sürülmektedir. Örneğin Braverman 1951 ve diğerleri yerel ve ulusal düzeyde yürütülen yardım toplama faaliyetlerini acıma ve yürekler acısı duruma ortak olma duygusunu kaynağı olarak görmekte ve bu çabaların körlerle ilgili mevcut basma kalıp inançları güçlendirici etkisinin olduğunu söylemektedir. Başka bazı araştırmacılar Townsend 1949 körlerle ilgili kuruluşların faaliyetlerinin bu kimselerle ilgili modası geçmiş düşüncelerin varlığını sürdürmesine yol açtığını ileri sürmektedir. Kamuoyundaki görüşlerin oluşturulmasında körlerle ilgili kuruluşların bu tür faaliyetlerinin yanı sıra gazete, dergi, radyo, televizyon programlarının, kitap ve sinema filmlerinin yaptığı etki de küçümsenemez boyutlardadır. Görüş ve tutumlarını oluştururken kitle iletişim araçlarından geniş ölçüde etkilenen birey, körlüğü olağanüstü cesaret ve her şeyi yapabilme yeteneği ya da daha yaygın bir kanıya göre çaresizlik ve acı içinde yaşamayı arttırıcı bir şekilde bir takım yanlış kanılar elde edilebilmektedir. Rusalem 1972 sayfa 50. Bazı kör gruplarında körler ancak körlerin anlayabileceği görüşe hakimdir. Örneğin bazı işlere eleman alınırken körlüğün koşul olarak aranması gerektiğini öne sürmek bu düşüncenin bir sonucudur. Lowenfeld böyle bir savda doğruluk payının bulunduğunu belirtmektedir. Körlerin yalnızca körlerin anlayabileceği görüşü şu şekilde formüle edilmektedir. Genel olarak yaygın bir görüşe göre özellikle kör olarak doğan kimseler görmenin tam ne anlama geldiğini bilemezler. Çünkü zihinde doğuş sırasında önceden duyularla alınmamış hiçbir şey yoktur. Zaten görenlerin de körlüğün ne olduğunu anlamaları mümkün değildir. Ne var ki durum tam olarak böyle değildir. Kuşkusuz görememenin ne anlama geldiği, körlerin gerçekten nasıl yaşadığını anlama konusu bilişsel bir faaliyettir. Kişi kendini başkasının koşullarında görerek ya da bu durumdaki insanlarla ilişkiyi geliştirerek o kişinin içinde bulunduğu durumu daha iyi anlayabilir. Sırası gelmişken tutumların duygusal ve etkileyici boyutuna ilişkin şu önemli saptama yerinde olacaktır. Burada körlük başka etmenler tarafından ortaya çıkarılamayacak farklı hiçbir değişikliğe neden olmamaktadır. Kuşkusuz tutumların duygusal ve etkileyici boyutu bireyden bireye, toplumdan topluma değişen ve değiştirilmesi daha zor olan bir boyutudur. Körler diğer özür türlerini ve özürleri nasıl değerlendirmektedir? Körlerin diğer özür gruplarını nasıl değerlendirdiği ve kendi özürlerini bu özür grupları arasında nereye koyduğuna ilişkin bir araştırmaya yer verelim. For Hayes, 1949, önceki bölümde yer verilen anketinde şöyle bir soruya da yer vermiştir. Körlükten daha kötü özür türleri var mıdır? Araştırmaya katılan 340 kişinin %87'si kesinlikle daha kötü özür türlerinin bulunduğunu düşünmektedir. Sağırlık, felçli olma, iki ayağın ya da iki kolun kesilmiş olması, akıl hastalığı en çok değinilen özür çeşitleri olmuştur. Kuşkusuz o zamandan bu zamana dek bu görüşlerde değişiklik olup olmadığını araştırmaya gerek vardır. Gerçekçi bir ifadeyle kör bir kimse gezip dolaşma konusunda kendini sınırlanmış hissedebilir ya da aslında gören insanlar için son derece normal böyle bir hareket onun için sinir bozucu bir durum haline dönüşmüş olabilir. Benzer nitelikteki duygusal gerilimleri tekerlek iskemlede bir özürlü ve hatta mahkumlar da yaşayabilir. Bunun yanında önceki bölümlerde değinildiği gibi körler diğer insanların kendileri aklında akla gelmedik düşüncelere sahip olduğunu, ön yargılı davrandığını düşünmektedir. Bu durumu yaşayanlar yalnızca körler değil, diğer bazı azınlık gruplar da buna benzer durumlarla karşılaşabilmektedir. Her azınlık grubunun grup üyelerine gösterilen tepkiler ve onlardan gelen karşı tepkilerin yoğunluğu farklı bile olsa sonuçta çeşit olarak aynıdır. Farklı özür türlerine ait bireylerin birbirleriyle olan ilişkisi ve sahip olduğu tutumlar, bu tür özür türleri arasında işbirliği ve dayanışma olanağını önemli ölçüde etkilemektedir. Kolaycı bir çözümle bütün özür gruplarının aralarındaki farklılık ve yaklaşım farklarını dikkate almaksızın aynı kefereye koyma yaklaşımı ender rastlanan bir durum değildir. Onları bir araya getiren en önemli nokta toplumda farklı şekillerde ortaya çıkan yanlış anlayışlar, haksız muamelelerdir. Bu durumun ötesine geçilerek sanki her konuda ortaklarmış gibi toptancı bir yaklaşım gerçekçi olmadığı gibi doğru da değildir. Haksızlık ve yanlış anlayışlara karşı koyan bu gruplar, kendi özür türlerinin ortaya çıkardığı özgün sorunları ve engelleri yine kendi grupları içinde çözmelidir.